Ayrım 14, sayfa 115. Utman patlama sesiyle birlikte ilerideki evlerin çatılarının üzerinden yükselen simsiyah duman bulutunu fark etmiştim. Bunun bir araç bombası olduğunu hemen anlamıştım ve bombanın patladığı yerin yakınında olan erkek kardeşinin evine doğru koşmaya başladım. Köşeye dönüp kavisli dar sokağa baktım. Utman gibi çok şey görmüş, geçirmiş bir asker için bile katliam görüntüsü dayanılacak gibi değildi. Bir adam kanlar içindeki bir çocuğu göğsüne bastırmış, kendisine doğru koşuyordu. İfadesiz gözleri yanından geçen Utman'ı görmemişti bile. Üç binanın ön tarafı parçalanmış, sanki oyuncak evler gibi tek duvarlı kalmıştı. Bütün şahsi eşyalar ve mobilyalar duvarları olmayan evlerden dışarı sarkmıştı. Sokağın ortasında bombayı taşıdığı anlaşılan kararmış ve parçalanmış bir araba duruyordu. ''Sen şehit falan değilsin.'' diye bağırmaya başladı Utman. Hurda araca ve bedeninin çoğu buharlaşmış olan sürücüden arta kalan parçalara bakarak. ''Sen Şii bir katilsin.'' O sırada kardeşinin yolun sonundaki evini gördü. Zarar görmemişti. Ali'nin karısı onu kapıda karşıladı. Çocuklarının ikisini kucaklamış ağlıyordu. ''Ali nerede?'' diye bağırdı kadına. ''Otele çalışmaya gitti.'' diye hıçkırıklar içinde cevap verdi. ''Çocukların hepsi seninle beraber mi?'' Gözyaşları içinde başıyla onayladı kadın. ''Allah'a şükürler olsun.'' dedi ve kadınla beraber içeri girdi. Utman'ın karısı ve üç çocuğu kardeşinin ailesi kadar şanslı değillerdi. 3 yıl önce karısı Leyla oğlanlarla beraber pazardayken 30 adım uzaklıkta bir bomba patlamıştı. Şimdi Utman, yengesinin kucağından aldığı çocuğu kollarında sallayıp sakinleştirmeye çalışırken, kendi küçük oğlunun sıcaklığını hatırlayıp gözleri dolmuştu. Yengesinin fark etmemesi için başını çevirdi. Kardeşi Ali 1 saat sonra işten geldi. Bomba nedeniyle otel müdürü işten erken çıkmasına izin vermişti. Ailesini sağ salim bulmasıyla birlikte yüzünde beliren rahatlama ifadesini görmek Utman'ın yüreğini parçalamıştı. Kardeşiyle ciddi konuları konuşma fırsatını ancak ertesi sabah bulabildi. Utman konuşmaya Amerikan yatına el konulması ve Bernick petrol servetinin varisinin kaçırılması olayından söz ederek başladı. ''Bu yıllardır duyduğumuz en heyecan verici olay.'' diye hemen cevap verdi Ali. ''Yoldaşlarımızın El Cezire'de olayı duyurduğu günden beri tüm Müslüman alemi heyecandan yerinde duramıyor. Böyle bir operasyonu başarıyla gerçekleştiren müthiş bir planlama ve azimle çalışma aşkıdır. İkiz Kuleler saldırısından beri en büyük zaferimiz bu. Amerikan halkı sersemlemiş durumda. İtibarları bir kez daha ölümcül bir yara aldı.'' Ali zafer sarhoşluğu içindeydi. Günlük hayatında Airport Otel'de kat müdürüydü ama gerçek işi büyük şeytana karşı cihat yürüten Sünni savaşçıları koordine etmekti. Her ikisi de oturdukları evin hemen dışındaki sokakta büyük yıkıma yol açan Şii bombasının asıl hedefinin Ali olduğunu biliyordu. ''Eminim liderlerimiz kaçırılan Amerikan prensesi için muazzam bir fidye talep edeceklerdir.'' dedi Ali büyük bir ciddiyetle. ''Amerika'ya karşı cihadımızı bir 10 yıl ya da daha uzun süre finanse etmeye yetecek kadar büyük bir miktar. Bu başarıdan bizim gruplardan hangisi sorumlu? El Cezire'de söz edilene dek İslam'ın çiçekleri adını hiç duymamıştım. Kardeşim, bunu bana sormaman gerektiğini sen benden daha iyi bilirsin. Sen sadakatini yüzlerce kez kanıtlamana rağmen cevabı bilsen bile bu sorunu yanıtlayamam ki. Üstelik cevabı da bilmiyorum.'' Ali bir an duraklayıp sonra devam etti. ''Fakat sana şunu söyleyebilirim ki, sen yakında bilmesi gerekenler arasına katılabilirsin.'' ''Benlik petrol bağlantım nedeniyle mi?'' Utman kardeşine gülümsedi. Ama Ali bir el hareketiyle cevap vermemeyi tercih ettiğini gösterdi. ''Tamam, daha fazla bir şey söyleyemem. O halde ben yarın Ebu Zara'ya geri...'' ''Hayır.'' Ali sözünü kesti. ''Seni bugün buraya Allah gönderdi. En az 1 ay daha kal. İnşallah sana söyleyecek bir şeylerim olur.'' Utman kabul ettiğini başıyla işaret etti. ''İnşallah, o zaman kalıyorum kardeşim.'' ''O halde haneme hoş geldin kardeşim.'' ''Kardeşim.'' Mucize vahasının yükseklerindeki konakta bir grup adam gümüş fincanlarda kahvelerini içerken büyük bir ciddiyetle ve sessizce aralarında konuşuyorlardı. Üzeri fil dişi ve sedef kakmalı bir masanın etrafında oturmuşlardı. Masanın üzerindeki tek nesne gümüş bir cezveydi. Odanın hiçbir yerinde yazı yazmaya yarayacak bir şey yoktu. Hiçbir not tutulmuyordu. Tüm duyurular Şeyh Han Tipu Tip tarafından yapılıyor ve dinleyenler tarafından ezberleniyordu. Kararım şudur. Çok önemli şeylerden bahsettiği zamanlarda hep olduğu gibi derinden gelen ölçülü bir ses tonuyla konuşuyordu. Torunum Adem ilk fidye talebini gönderecektir. İpek minder üzerinde oturan torununun saygısını göstermek için başını yere değecek şekilde eğildiğini gördü. Emrinizi duymak ona itaat etmek demektir, diye mırıldandı. Şeyhan düşünceli bir şekilde konuşmaya devam etti. Talebimiz o kadar büyük olacak ki, büyük şeytanın hastalıklı ve lanetli topraklarında bile bunu ödeyebilecek kimse olmayacak. Gülümseyince gözleri kırışık göz kapaklarının arkasında kayboldu. Hiçbir para miktarı bu Cross denen adamla aramdaki kan davasını halledemez. Kan sadece kanla ödenir. Gümüş fincanlardan sessizce kahvelerini yudumlayarak şeyhin konuşmaya devam etmesini sessizce beklediler. Bu kalleş kafir benim 3 oğlumu öldürdü. Romatizmadan dolayı eğrilmiş parmağını havaya kaldırdı. İyi ki oğlum ve torunumun babası Selahattin Gamel'di. Adem yeniden eğildi ve şeyh devam etti. O Allah'ın gerçek bir savaşçısıydı. Cross 7 yıl önce onu Bağdat'ta bir sokağın ortasında vurarak öldürdü. Allah rahmet eylesin diye diğerleri hep bir ağızdan mırıldandı. İkinci kan davam oğlum Gaffur'dur. Ağabeyi Selahaddin'in intikamını almak için ona verdiğim görevi yerine getirmek üzere yelkenli ile Ebu Zara'ya giderken öldürüldü. Yelkenlisine saldıran kişi yine Cross'tu. Allah rahmet eylesin diyerek yine hep birlikte dua ettiler. Bu İsa'ya tapan kafirin ellerinde ölen 3. oğlumun adı Enver'di. Onu da bu şerefli göreve yollamıştım. Allah rahmet eylesin diyerek 3. kez koro halinde dua ettiler. Bu kan davası benim vicdanımda büyük bir yük haline geldi. 3 oğlumun canı sahte bir tanrının hizmetkarı olan bu aşağılık putperest tarafından alındı. Artık onun canını almak tek başına beni tatmin etmeyecektir. Bir hayat benden koparılan 3 canın bedeli olamaz. Onu yakalayıp öldürdüğü adamların karılarına ve çocuklarını canlı olarak teslim etmeliyim. Kadınlar bu gibi konularda oldukça beceriklidir. Cehennemde onu bekleyen şeytanın kollarına ulaşmadan önce kadınların elinde ve derisini yüzecek olan bıçaklarının altında günlerce acı çekecek. Emriniz başımız üstüne Yüce Han diye topluca mırıldandılar. Beni dinliyor musun torunum diye sordu Şeyhan. Adem yeniden dedesinin önünde saygılı bir şekilde eğildi. Dinliyorum muhterem büyük babam. Bu kan davasını bir borç olarak doğruca senin omuzlarına yüklüyorum. 2 amcan ve kendi baban için bu borcu ödetmelisin. Bu borç tam olarak ödenmedikçe ruhun huzur bulmasın. Anlıyorum büyük baba, bu kutsal bir emanet. Bana bu kafir domuzu getirdiğinde seni aşiretin en yüksek üyesi yapacağım. Katlediren 2 amcan ve babanın hatıralarıyla birlikte kalbime yerleşeceksin. Öldüğümde lider olarak bu aşiretin başına sen geçeceksin. Bunu kutsal bir görev olarak kabul ediyorum büyük baba. O adamla kadını senin gazabın ve adaletinle yüz yüze gelmeleri için aynen emrettiğin gibi sana getireceğim. Beklemenin her zaman işin en zor kısmı olduğunu Hector Cross daha en başta kendisine söylemişti. Ne kadar haklı olduğunu zaman geçtikçe anlamaya başlamıştı. Her gün dünyanın çeşitli yerlerindeki Benlik Petrol üst düzey yöneticileriyle şirket işlerini yürütmek için saatlerce Skype konferans görüşmeleri yapıyordu. Kalan zamanda yıllar önce Flinders Park tenis kortundaki o zafer gününde olduğu gibi zinde ve odaklanmış hissedene kadar Hector'ın adamlarıyla birlikte koşuyor, atlıyor ve atış yapıyordu. Fakat geceler, o korkunç geceler, ruhunu yıkıp kavuran acılar içinde bitmek bilmiyordu. Çok kısa süren uykularında da Kayla'yı rüyasında görüyordu. Kayla çiftliğin uzun çayırlarında altın renkli bir atın üzerinde yanında koşturuyordu. Kayla çığlık çığlığa 18. yaş gününde ona aldığı hediyeyi açıyordu. Kayla televizyonda eski filmler kuşağında bir film izlerken başı Hazel'ın omzuna düşmüş halde uyuyordu. Sonra yine rüyalarında ellerinde silahlar olan maskeli adamlar görüyordu ve Kayla dehşet içindeydi. Kayla, Kayla, kızının adı kafasının içinde aralıksız olarak çınlıyor, onu acılar içinde çıldırmanın eşiğine getiriyordu. Her gün Amerika'daki Chris Bessel ve Albay Roberts ile görüşüyordu. Fakat onlar da kendisini rahatlatacak fazla bir şey söyleyemiyorlardı. Her akşam odasında küçük bir kızken yaptığı gibi yatağın kenarında dizleri üzerinde ağlayarak dua ediyordu. Ne var ki bütün çabalar sonuçsuz kalmıştı. Ne dualarının gücü ne de CIA'in kudreti Kayla ya da İslam'ın çiçeklerine ait en ufak bir iz bulabilmelerine yetmişti. Her gün Hector Cross'la saatler geçirerek onun varlığından güç alıyordu. Neredeyse bir ay oldu ve en ufak bir haber bile alamadık Cross. Her gün en az bir kere bu cümleyi tekrarlıyordu. Kedi fare oyununu büyük bir ustalıkla oynuyorlar. Bu konuda yılların tecrübesine sahipler, diye cevapladı Hector. Aceleleri yok, ne yapacaklarını beklemeliyiz. Fakat şunu da unutmayın, Kayla hala hayatta. Bu düşünceyi hep içinizde taşıyın. Peki ya Tarık ve Utman? Bu zamana kadar mutlaka bir şeyler bulmuş olmalıydılar. Bu son derece yavaş bir oyun. Tarık ve Utman yapacakları en ufak bir hatayı acılar içinde ölerek öderler. Çok büyük gizlilik içinde canavarla birlikte yatıp kalkıyorlar. Onları acele ettiremeyiz. Hatta onlarla temas bile kuramayız. Bunu yapmakla kafalarına birer kurşun sıkmanın hiç farkı olmazdı. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı, diye hayıflandı Hazel. Yapabileceğiniz bir şey var Bayan Bennet. Nedir Cross, diye hevesle sordu Hazel. Dediğin her şeyi yaparım. O halde Kayla'nın cep telefonundan canavara yolladığınız mesajlara bir son verin. Ama nasıl? Sesi giderek kısıldı ve ardından başını sallayarak kabullendi. Sadece onlara daha önce gönderttiğin mesajı tekrarlıyordu. Bekliyoruz. Fakat sen nasıl? Yeniden susmuştu. Neler karıştırdığınızı mı biliyorum? Diyerek Hazel'ın cümlesini tamamladı. Bazen düşündüğünüz kadar zeki olmayabiliyorsunuz Bayan Bennet. Sana gelince Hector Cross, sen de kendini tüm dünyanın en akıllı boku sanıyorsun değil mi? Hazel'ın gözleri hiddetten alevlenmişti. Arada bir böyle ağzına geleni söylemek iyi geliyor değil mi Hazel? Sakın bana Hazel demeye cüret etme, seni küstah piç kurusu. Çok iyi Bayan Bennet. Kelime haziniz giderek gelişiyor. Yakında benim yüksek standartlarıma erişeceksiniz. Senden nefret ediyorum Hector Cross, gerçekten ediyorum. Hayır, aslında etmiyorsunuz. Bunu yapmayacak kadar uyanıksınız. Nefretinizi işe yarayacak bir yere saklayın. Güldü. Sakin, bulaşıcı bir gülüştü. Abartısız ve halden anlayan bu gülüşe kendisine rağmen Hazel de katıldı. Ama onunkinde hafif isterik bir hava hissediliyordu. Sen iflah olmazsın dedi kahkaha atarak. Artık birbirimizi anladığımıza göre bana Hector, hatta eğer dilerseniz Hack diyebilirsiniz. Teşekkürler diyerek kahkahalarına gem vurmaya çalıştı. Fakat kesinlikle böyle bir şey yapmam. Onları buraya gelip kızı kurtarmaya mecbur edecek şey ne olabilir ki? Diye sordu Şeyhan. Torununa bakarak ondan bir cevap bekliyordu. Adem cevap vermeden önce iyice düşündü. Önce onu nerede tuttuğumuzu bilmeleri gerekir. Dedesi başıyla onayladı. O zaman Washington'daki arkadaşlarını yardıma çağıracaklar. Annesinin başkanın arkadaşı olduğunu biliyoruz. Adam bütün ordusunu üzerimize yollayacaktır. Şeyhan parmaklarını sakallarında gezdirdi. Gözleriyle torununu süzerken olayları kendi gördüğü netlikte göreceği zamanı bekliyordu. Amerikalıların bizi vurmak için hazırlıkları haftalar, hatta aylar alacaktır. Biz birkaç saat içinde buradan ayrılıp çöle ulaşabiliriz. Oğullarımın katili Hector Cross, bunu biliyorum. O ve kızın annesinin harekete geçmek için ABD ordusunun hazırlanmasını beklemeye tahammülleri olacak mıdır? Evet dedi Adem tereddüt etmeden. Tabii. Torununun gözlerinde bir çözüm ışığı görünce Şeyh Han'ın yüreği gururla doldu. Evet Adem, torununu devam etmeye teşvik etti. Tabii eğer biz onları kızın tehlikede olduğuna ya da onu ölümden beter şeylerin beklediğine ikna edemezsek dedi Adem. Büyük babası sevinçle gülümsediğinde gözleri neredeyse cildindeki derin kırışıklıkların içinde kaybolmuştu. O zaman bize geleceklerdir. Hem de hiç düşünmeden üzerimize geleceklerdir. Nerede yapmalıyız bunu? Şeyh Han neşe içinde sordu. Adem hemen cevapladı. Burada, bu kalenin taş hücresinde değil. Öyle bir yerde olmalı ki, manzaranın güzelliği ile olayın korkunçluğu çelişsin. Bir an düşündükten sonra fikrini açıkladı. Mucize vahasındaki Nilüfer Havuzu. Onlara önce tehlikeyi gösterip, yerimizi sonra mı belli edeceğiz? Yoksa önce yeri öğrenmelerini sağlayıp olayı sonra mı göstereceğiz? Şeyh Han soruyu düşünüyor gibi görünürken Adem atıldı. Önce kızın çektiği acıları görmeleri gerekiyor ki sonunda nerede olduğunu öğrendiklerinde hiç düşünmeden ve hazırlıksız bir şekilde saldırsınlar. Seninle gurur duyuyorum dedi Şeyh Han. Büyük bir komutan ve Allah'ın amansız bir savaşçısı olacaksın. Adem iltifata eğilerek bir selamla karşılık verdi. Sonra kapıda bekleyen güvenilir adamlardan birine işaret etti. Muhafız koşarak gelip emirleri almak üzere yanında diz çöktü. Fotoğrafçıya haber ilet dedi sakin bir şekilde. Yarın sabah namazından sonra konağın ana kapısında beklemesini söyle. Yanına kamerasını da alsın. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Airport. A-I-R-P-O-R-T. Flinders Park. F-L-I-N-D-E-R-S-P-A-R-K.